Ayrım 12.
Hemen boğazlanma korkusuyla titreyerek suçluluk ve korku duyacaklar ve o zaman işte onları oraya getiren bana öfkelenecekler. Ama başka çareleri de artık kalmadığı için ve bu dehşetten bir an önce kurtulmak için koşa koşa bana, evet bana gelecekler. Benim kitaplarıma, 48 ciltlik ansiklopedime, benim ve asıl tanrısal şeyin artık bu ciltler olduğunu, ben olduğumu anlayacaklar Fatma. Evet, ben Doktor Selahaddin. 20. yüzyılda onun yerine artık bütün Müslümanların yeni tanrısı niye olmayayım ki? Çünkü bilimdir artık tanrımız. İşitiyor musun Fatma? Hayır, çünkü artık işitmenin bile günah olduğunu düşünüyorumdur. Çünkü Recep'in pişirdiği kıymalı patatesimi ve tatsız pırasamı yemiş, çanağımı aşure alıp yandaki küçük soğuk odaya çekilmişimdir. Orada oturur, üşümesinler diye bacaklarımı birleştirir, küçük kaşığımla yavaş yavaş aşuremi yerim. Bir nar tanesi, fasulye, nohut, kuru incir, mısır, kuru kara üzümcükler ve fıstıklar ve hepsinin üzerinde birazcık gül suyu gezdirilmiş. Ne hoş, ne güzel. Uyku gelmiyor. Yatağın kenarından kalktım. Canım aşure istiyor. Masaya gittim, oturdum. Üzerinde bir şişe kolonya, cam değil ama içi gözüküyor. Dün öğlen ilk gördüğümde cam sanmıştım ama elimi değdirir değdirmez anladım. Tiksindim. Nedir bu dedim. Cam şişe yokmuş babaanneciğim dedi Nilgün ve beni dinlemeden bileklerime sürdüler. Plastikten çıkan bir şey size hayat verebilir ama bana değil. Demedim çünkü anlayamazlar ki. Sizin ölü doğmuş çürük ruhunuzdur plastik desem belki de gülerlerdi. Gülerler, ne tuhaf şu ihtiyarlar, gülerler. Nasılsınız babaanne, gülerler. Televizyon nedir biliyor musunuz, gülerler. Niye aşağı inip bizimle oturmuyorsunuz, gülerler. Dikiş makineniz ne güzelmiş böyle, gülerler. Pedalı da var, gülerler. Yatarken bastonunuzu niye yatağınıza alıyorsunuz, gülerler. Sizi arabayla gezdirelim mi babaanne, gülerler. Sabahlığınızın işlemeleri ne güzel böyle, gülerler. Seçimlerde niye oy atmadınız, gülerler. Niye hep dolabınızı karıştırıyorsunuz, gülerler. Bana bakarken niye gülüyorsunuz hep böyle desem, gene gülerler. Gülerler ve gülmüyoruz ki babaanne derler, gene gülerler. Belki de babaları ve dedeleri bütün ömürleri boyunca ağladığı için. Canım sıkıldı. Cüceyi uyandırıp aşure istesem mi? Bastonumla yere vurup uyan cüce büyük hanım der. Bu saatte olur mu? Hem bu mevsimde. Siz şimdi düşünmeyin. Güzel güzel uyuyun. Yarın sabah ben sizi. İşimi görmeyeceksen sen niye buradasın ha? Defol. Hemen gider onlara yetiştirirmiş. Ben çok çekiyorum çocuklar bu babaannenizden. Çok. Peki o zaman sen niye hala buradasın? Niye burada bu cüce? O da kardeşi gibi defolup gitmedi. Niye? Çünkü dermiş büyük hanım, siz de biliyorsunuz ki rahmetli Doğan Bey bize alın bu parayı, Recep, İsmail alın, istediğiniz gibi yaşayın. Ben annemle babamın suçları ve günahları yüzünden vicdan azabı çekmekten bıktım. Alın bu parayı dediği zaman akıllı İsmail sağ ol kardeşim peki deyip aldı ve parayla kendine yokuştaki o arsayı alıp evi yaptı. Hani dün mezarlığa giderken önünden geçtiniz ya, niye şimdi bilmezlikten geliyorsunuz büyük hanım? Sanki birimizi topal bırakan, beni de cüce yapan siz değil misiniz? Sus! Birden korktum. Herkesi kandırıyordur da. Hepsi Doğan'ımın melek gibi olduğu için ona ne söylediniz de yavrumu kandırıp elindeki paraları aldınız piç kuruları. Sana da oğlum, bir daha bir şey yok. Gel istersen, bak kutuma. Zaten sarhoş baban yüzünden bir şey kalmadı. Anne ne olur babam için böyle konuşma. Paranın da elmasların da zaten Allah belasını versin. Bütün kötülükler para yüzünden. Ver bu kutuyu denize atacağım. Hayır, onu yararlı işlerde kullanacağım anne. Bak biliyor musun, mektuplar yazıyorum. Tarım Bakanını tanıyorum. Okulda benden bir sınıf küçüktü. Kanun taslakları hazırlıyorum. Bu sefer gerçekten bir işe yarayacağına yemin ederim anne. Peki peki, kutu senin olsun, istemiyorum. Ama bari içkime karışma. Masadan kalktım, dolabıma gittim. Anahtarı çıkarıp kapısını açtım. Dolap kokusunu duydum. İkinci çekmeceye koymuştum. İkinci çekmeceyi açtım. İşte orada. Açmadan kokladım ve açtıktan sonra bomboş kutuyu gene kokladım ve çocukluğumu hatırladım. İstanbul'da bahar olmuş ve ben 14 yaşında genç kızım ve biz yarın öğleden sonra gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Şükrü Paşalara gidiyoruz baba. Kızları Türkan, Şükran ve Nigan var ya, onlarla ben çok eğleniyorum. Hep gülüyoruz, piyano çalıyor, taklit yapıyor, şiir ve bazen benim için roman bile okuyorlar. Ben onları çok seviyorum. Peki aferin ama şimdi çok geç oldu. Haydi sen uyu bakalım Fatma. Peki ben uyurum. Yarın oraya gideceğimizi düşünür uyurum. Babam kapıyı kapar. Kapanan kapının rüzgarı bana babamın kokusunu taşır. Ben yatağımda onları düşünür uyurum. Ve sabah başucumda güzel günü bulurum. Kutunun kokusu gibi ama birden irkildim. Yeter, budala kutu. Ben hayatın ne olduğunu biliyorum. Hayat senin içine girer ve yaka yaka her yerini. Aman Allah'ım, parçalar seni budala kız. Birden öyle kızdım ki kutuyu ben neredeyse fırlatıp atacağım. Ama kendimi tuttum. Sonra zamanı nasıl bölebilirim? Sakla, sakla, gene gelir zamanı. Bu sefer üçüncü gözü sakladım. Dolabı kapadım, kilitledim mi bir daha baktım. Evet, kilitlemiştim. Gittim, sonra yatağıma uzandım. Yatağımın üstünde tavan. Biliyorum ben neden uyuyamadığımı. Tavanın rengi yeşil. En son arabadan sonraki araba hala gelmediği için. Ama yeşil boya dökülmüş. O gelince ayak seslerini dinler, yattığını anlarım. Altından sarı çıkıyor. Anlayınca bütün dünyanın bana kaldığına ben inanır. Yeşil boyanın altından çıkan sarının altında mışıl mışıl uyurum. Ama uyuyamadım. Renkleri düşündüm ve renklerin sırrını hemen keşfettiği günü. Boyaların ve renklerin sırrı çok basittir Fatma demişti bir gün Selahattin. Ters çevirip yemek masasının üzerine koyduğu Doğan'ımın bisikletinin arka tekerleğine taktığı o yedi renkli çemberi bana göstermişti. Görüyor musun Fatma? Yedi renk var burada. Ama bak şimdi ne olacak senin yedi rengin? Bisikletin pedalını kurnaz bir neşeyle ve hızla çevirince yedi rengin birbirine karışıp beyaz olduğunu ben şaşkınlıkla görüp korkmuştum ve o kahkahalar atarak odanın içinde oradan oraya koşturmuştu. Akşam yemeğinde de kısa bir zaman sonra bir kenara atıvereceği o ilkeyi gururla açıklamıştı. Fatma, yalnızca gözümle gördüğümü yazarım ben. İlkem budur. Deneyle kanıtlamadığım hiçbir bilgi ansiklopedime giremez. Ama sonra unuttu bu sözü, ne kadar çok söylediğini. Çünkü hayatın kısa, ansiklopedinin uzun olduğuna karar vermişti. Ve artık ölümü keşfinden hemen önceki yıllarda her şeyi denemeye kimsenin vakti yok Fatma diyordu. Çamaşırhaneye kurduğum o laboratuvar bir gençlik hevesinden başka bir şey değilmiş. Batılıların bulup çıkardığı bütün o bilgi hazinesini bir kere daha deneyden geçirip kanıtlamaya kalkışan kişinin ya budala olması gerekir ya da kendini beğenmiş diyordu. Sanki benim sen ikisisin de Selahattin diye düşündüğümü biliyormuş gibi sonra öfkeyle kendi kendine kızışarak bağırıyordu. Koca Diderot bile 17 yılda bitiremedi ansiklopedisini Fatma. Çünkü kendini beğenmişti. Voltaire ile ve Rousseau ile kavga etmeye ne gerek var? Aptal herif. Onlar da çünkü en azından senin kadar büyük adamlar ve insan bazı büyük adamların bazı şeyleri kendinden daha önce düşünüp bulabileceklerini kabul etmezse her şey yarım kalır. Ben alçak gönüllüyüm. Avrupa'dakilerin her şeyi bizden önce bulup en ince ayrıntısına kadar incelediklerini kabul ediyorum. Aynı şeyleri bir kere daha araştırıp bulmak saçmalık değil mi? Altının 1 santimetre küpünün 19.3 gram geldiğini ve insanlar dahil her şeyi satın alabileceğini anlamak için artık benim elime terazi alıp yeniden tartma ve ceplerime altın doldurup İstanbul'daki o namussuzların arasına girmeme hiç gerek yok Fatma. Doğrular bir kere bulunur. Gök Fransa'da da mavidir. İncir ağaçları New York'ta da Ağustos'ta meyve verir. Ve tavuk yumurtasından bizim kümeste civciv çıktığı gibi yemin ederim Fatma bugün Çin'de de çıkmaktadır. Ve su baharı Londra'da makineleri döndürüyorsa burada da döndürür. Ve Allah Paris'te yoksa burada da yoktur. Ve insan her yerde bir ve eşittir. Ve cumhuriyet her zaman en iyisi ve bilim her şeyin başıdır. Selahattin bunları söyledikten sonra artık Gebze'deki demirci ve sobacılara tuhaf makine ve araçlar yaptırmaktan ve bunların parasını yetiştirmek için bana yalvarmaktan ve Yahudi'yi çağırmaktan vazgeçmişti. Fıskiyenin nasıl çalıştığını göstermek için soba borularıyla yaptığı bileşik kaplara artık kova kova su döküp tımarhane avlusunda havuza bakarak huzur arayan deliler gibi oyalanamıyordu. Ve elektriğin ne olduğunu bulup göstermek için yalnızca yağmurdan hamur gibi ıslanıp düşen uçurtmalar uçurmaktan ve büyüteçlerle, camlarla, hunilerle, ucundan dumanlar tüten borularla renkli şişeler ve dürbünlerle oynamaktan vazgeçmişti. Çamaşırhanedeki saçmalıklar için sana çok masraf ettirdim Fatma diyordu. Hepsinin çocukluk olduğunu söylemekte sen haklıymışsın. Özür dilerim. Evimize kuracağımız o amatör laboratuvarlarla bilime katkımız olacağını sanmak yalnız gençlik hevesi değil, aynı zamanda bilimin ne yüce bir şey olduğunu anlayamamaktan ileri gelen bir çocuklukmuş. Al şu anahtarı, Recep'le onları alın götürün, denize atın. İstiyorsanız satın, ne yaparsanız yapın. Ha, şu levhaları da alın. Böcek koleksiyonumu, balık iskeletlerini, aptal aptal kuruttuğum şu çiçekleri ve yaprakları, ilaç içinde yatan şu fare, yarasa, yılan ve kurbağa ölülerini, al tut kavanozları Fatma. Hay Allah, iğrenecek, korkacak ne var şimdi? Peki peki Recep'i çağır. Hemen kurtulayım bu saçmalıklardan. Zaten kitaplarıma da yer kalmamıştı. İyi oldu. Çünkü bizlerin doğuda oturup yeni bir şey bulup söylemeyi becerebileceğimizi sanmamız budalılıktan başka bir şey değil. Adamlar her şeyi bulmuşlar. Söylenecek yeni bir söz kalmamış. Bak şu söze. Güneşin altında yeni bir şey yok. Fatma, bak gördün mü? Bu söz bile yeni değil. Bunu da Allah kahretsin onlardan öğrendik. Beni anlıyor musun? Vaktim de kalmadı artık. Ansiklopedimi 48 cilde sığdıramayacağımı anlıyorum. Bu geniş malzemeyi 54 ciltte toparlamak en iyisi. Ama öte yandan artık bu eser kitlelerin malı olsun diye sabırsızlanıyorum. Gerçek bir eser yazmak ne kadar yıpratıcıymış. Kısa kesmeye de hakkım olmadığını biliyorum Fatma. Çünkü ben gerçeğin bir kenarını, bir köşesinin ucunu 100 sayfalık küçük kitapçıklarla gösterip sonra yıllarca şişinen o budalalar gibi basit ruhlu sıradan biri olmakla ne yazık ki yetinemiyorum Fatma. Şu Abdullah Cevdet'in risalelerine bak. Yüzeysel, basit herif. Gerçeğin hepsi bu kadar mı yani? Hem sonra De Passet'i yanlış anlamış. Bonansaje'yi hiç okumamış. Üstelik fraternite kelimesini yanlış kullanıyor. Ama bu herifleri neresini düzelteceksin? Hem zaten düzeltsen kim anlar? Aptallar, bu ahmak halka her şeyi basit anlatacaksın ki anlasınlar. Zaten bu yüzden o bilimsel buluşları anlatayım diye imanım gevriyor. Yazılarımın orasına burasına atasözleri ve deyimler yerleştiriyorum ki anlasın hayvanlar diye Selahattin'in bağırdığını ben hatırlıyordum ki birden sonuncu arabadan sonraki arabanın homurtusunu duydum. Bahçe kapısının önünde durdu. Motoru homurdanırken kapısı açılınca duydum. O ne tuhaf, iğrenç müzik o öyle. Sonra konuştular, dinledim. Yarın sabah ceylanlarda, tamam mı diye bağırdı biri. Tamam diye ona bağırdı Metin. Sonra araba acılar içinde haykırarak kalkıp böğürüp defolup gitti. Sonra Metin bahçeyi geçti, tıkır tıkır mutfak kapısını açtı, içeri girdi. 5 adım merdiveni çıktı ve yemek odası derdi Selahattin. Oradan geçip yukarı çıkan merdivenleri 19 basamaktır çıktı ve kapımın önünden geçerken birden düşündüm ben. Metin Metin diye sesleneyim. Gel buraya gel yavrum, anlat bana neredeydin, ne var dışarılarda, gecenin bu vaktinde dünyada ne var, haydi anlatsana, nerelere gittiniz, neler gördünüz, meraklandır, heyecanlandır, eğlendir beni diyeyim. Ama odasına girdi bile. Ben 5'e sayıncaya kadar soyunup yatağa kendini öyle bir atar ki ev yerinden oynar. Oynadı ve bir 5'e daha ben sayıncaya kadar da yemin ederim uyur. 3, 4, 5. İşte şimdi ne güzel uyumuştur. Delikanlı uykusuyla. Çünkü genç sen ne güzel uyursun değil mi Fatma? Ama 15'imde de öyle uyuyamazdım ben. Bir şeyler beklerdim. At arabasıyla sallanarak gezeceğimizi, piyano çalacağımızı, teyzemin kızlarının geleceğini, sonra gelenlerin gideceğini, yemek yiyeceğimizi ve yemek yerken yemekten kalkacağımızı ve bütün bu bekleyişi bitiren daha derin bekleyişi ve o bekleyişin içinde beklediğimizi ki nedir insan hiçbir zaman bilemez. Sonra aradan 90 yıl geçince yüzlerce küçük musluktan bir mermer havuza biriken pırıl pırıl su gibi hepsinin aklımı doldurduğunu anlarım ve sıcak ve durgun yaz gecesinin sessizliğinde havuzun serinliğine gövdemi yaklaştırdıkça içinde kendimi görürüm ve kendimin benle dolu olduğunu görürüm ve kirlenmesin diye pırıl pırıl suyun üstüne toz düşmesin diye sanki ben havaya kendimi üflemek istiyorum. Hafif, küçük, narin bir kızdım ben. Bazen de insan bütün ömrü boyunca küçük bir kız kalabilir mi acaba diye merak ederim. Büyümek ve günaha batmak istemiyorsa, benim gibi bir kız ve tek istediği de buysa öyle kalabilmeyi hak etmeli ve acaba bunu nasıl yapmalı? Daha İstanbul'da çocukken ben onlara misafirliğe gittiğimde Nigan'ın, Türkan'ın ve Şükran'ın sırayla okudukları Türkçe'ye çevrilmiş bir Fransız romanını dinlemiştim. Hristiyanların manastırları varmış, kirlenmek istemiyorsun ve tepeye çıkıp onun içine giriyorsun ve bekliyorsun. Ama tuhaf ve çirkin diye düşünmüştüm ben Nigan'ın okuduğu o kitabı dinlerken. Onlar orada yumurtlamak istemeyen tembel ve miskin tavuklar gibi yan yana yan yana. Sonra büyüyüp kartlandıklarını da düşününce iğrenmiştim. Hristiyan şeyi, haç, put, istavroz, kara sakallı, kızıl gözlü papazlar soğuk taş duvarların içinde çürürler. Öylesini istemem ben. Kimseye görünmeden ben kalabilmek isterim ben. Hayır, uyuyamıyorum. Tavana boşuna bakıyorum. Döndüm, ağır ağır kalktım, masaya yürüdüm. Sanki ilk defa görüyormuşum gibi tepsiyi seyrettim. Cüce bu akşam şeftali bırakmış, vişne bırakmış. Bir vişne aldım, ağzıma koydum. Bir iri yakut tanesi gibi çenelerimin arasından biraz tuttum. Sonra ısırdım ve suyunun ve tadının beni bir yere götürmesini bekleyerek ağır ağır çiğnedim. Ama boşuna, buradayım işte. Çekirdeği çıkardım ve bir tane daha denedim. Sonra bir tane daha ve sonra üç tane daha ve çekirdekleri çıkardığımda ben gene buradaydım. Belli ki zor geçecek bu gece. 17. Uyanınca baktım, güneş omuzuma kadar çıkmış. Kuşlar ağaçlarda, annemle babam da içeride başlamışlar. Hasan dün kaçta yattı diyordu babam. Bilmiyorum diyor annem. Ben uyumuştum. Daha ekmek istiyor musun? Hayır dedi babam. Öğleyin evde mi diye bakmaya geleceğim. Sonra onlar sustular ama kuşlar susmadı. Yattığım yerden kuşları ve İstanbul'a koşturanların arabalarını dinledim. Sonra kalktım, pantolonumun cebinden Nilgün'ün tarağını alıp yeniden yattım. Pencereden giren güneş ışığında tarağa bakarak öyle biraz uzandım ve düşündüm. Elimde tuttuğum şeyin Nilgün'ün saçlarının ormanının en kuytu köşelerinde gezindiği aklıma gelince bir tuhaf oldum. Sonra pencereden sessizce çıktım, kuyudan üzerime su vurdum ve kendimi daha iyi hissettim. Artık gece yarısı düşündüğüm gibi ben Nilgün'le olamam, biz ayrı yerlerin insanlarıyız diye düşünmem. İçeri girdim. Mayomu, pantolonumu ve lastik ayakkabılarımı giydim, tarağı cebime koydum, tam çıkıyordum ki kapıda tıkırdılar duydum. İyi, babam gidiyor. Kahvaltıda domates, peynir ve zeytinle birlikte hayatın ne zor ve lise diplomasının ne kadar önemli olduğunu dinlemeyeceğim demektir. Kapıda konuşuyorlar. Söyle ona, bugün de oturup çalışmazsa, diyordu babam. Dün akşam oturup çalıştı ya, dedi annem. Ben bahçeye çıktım, penceresinden içeri baktım, dedi babam. Masada oturuyordu ama ders çalışmıyordu ki. Aklının dışarıda olduğu belli. Çalışır çalışır, dedi annem. Kendi bilir, dedi topal piyangocu. Olmazsa gene berbere çırak veririm. Sonra biri güçlü, biri zayıf iki ayağın uzaklaştığını duydum. Tak tıkır, tak tıkır diyerek gidince ben çıktım, mutfağa gittim, yemeye başladım. Otur, dedi annem. Niye ayakta yiyorsun? Şimdi gidiyorum, dedim. Nasıl olsa ne kadar çalışsan fark etmiyormuş. Babamı duydum. Sen ona bakma, dedi. Hadi otur da güzel güzel ye. Sana çay koyayım, ister misin? Bana beni severek bakıyordu. Birden annemi ne kadar sevdiğimi ve babamı ne kadar sevmediğimi düşündüm. Anneme acıdım ve babam onu bir zamanlar dövdüğü için başka kardeşim olmadığı geldi aklıma. Bu hangi suçun cezası? Ama benim kardeşim annemdir. Düşündüm. Biz ana oğul değil de kardeşiz. Sanki ve bizi ceza olsun diye bu topal adamın evine yerleştirmişler. Ve onun sattığı piyangoların parasıyla hadi bakalım yaşayın yaşayabilirseniz demişler. Evet, çok kötü değildir halimiz. Bizim sınıfta bizden daha yoksullar vardır. Ama bir dükkan sahibi bile değiliz. Bahçedeki domatesler, fasulyeler, biberler, soğanlar olmasaydı tencereye atıp kaynatacak şey için güzel annem piyangocu olacak. O cimriden para da alamazdı ve belki biz ikimiz aç kalırdık. Bunlar aklıma gelince birden her şeyi anneme anlatayım dedim. Dünyayı, bütün devletlerin oyuncağı olduğumuzu, komünistleri, materyalistleri, emperyalistleri, öteki ve eskiden bizim uşağımız olan milletlere bugün nasıl el açmak zorunda bırakıldığımızı ama anlamaz ki, yalnızca bahtsızlığından yakınır. Ama neden öyle olduğunu düşünmez. Hala bakıyordu, canım sıkıldı. Hayır anne dedim, ben hemen gideceğim, işim var. Peki oğlum dedi, sen bilirsin. İyi, güzel anne, ama sonra bari geç kalma da gel, çalış, baban öğleyin gelmeden dedi. Ama olsun. Bir an para isteyeyim mi diye düşündüm ama istemedim. Çıktım, yokuşu iniyorum. Dün 50 lira vermişti. Recep amca da 20 vermişti. İki kere telefon ettim. 20 ve lahmacun 15, geriye 35 lira kalır. Cebimden çıkarıp baktım. Evet işte 35 liram var ve bu hesabı yapmak için ne logaritmaya ne de karaköke ihtiyaç var. Ama beni sınıfta bırakanların ve bütün o hocaların ve efendilerin niyeti başka. Beni çaktırmak, süründürmek ve süründüre süründüre sonunda boyun eğmeyi öğretmek istiyorlar ki ben az ile yetinmeye alışayım. Alıştığımı gördüğünüz gün sevineceğinizi ve keyifle bu hayatı öğrenmiş diyeceğinizi biliyorum. Ama öğrenmeyeceğim beyler, ben sizin hayatınızı. Elime bir tabanca geçirip ben size öğreteceğim. O zaman hangi işi yapmak istediğimi ben size anlatırım. Arabalarıyla yokuştan yukarı yanımdan hızlı hızlı geçiyorlardı. Baktım karşı fabrikada da grev var. Sinirim bozuldu ve canım bir şeyler yapmak istedi. Hiç olmazsa derneğe gitmek istedi canım. Ama orada tek başıma kalmaktan korktum. Mustafa ile Serdar olmadan gitsem ne olur? Düşündüm. Tek başıma Üsküdar'a bile gidebilirim. Bana iyi, temiz bir görev verin. Duvarlara yazmak, çarşıda davetiye satmak bana yetmiyor. Büyük bir iş verin bana derim. Televizyonlar, gazeteler ve bir gün benden de söz eder. Düşündüm. Plaja gelince teller arasından baktım. Nilgün yok. Biraz yürüdüm ve yeniden düşündüm. Sonra sokaklarda gezinerek biraz daha düşündüm. Balkonlarda, küçük bahçelerde oturmuşlar, kahvaltı ediyorlar. Analar, kızlar ve oğullar. Bazılarının bahçesi o kadar küçük, masası yola o kadar yakın ki tabakların içindeki zeytinleri sayabilirim. Hepsini plaja toplasam, sıraya girin tembel yaratıklar ve yüksek bir yere çıkıp her şeyi anlatsam, utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Cehennemden, anladık, korkmuyorsunuz. Ama vicdanınızda mı yok? Yos, sefil, ahlaksız yaratıklar. Nasıl oluyor da kendi keyfinizden ve dükkanınız ve fabrikanızın karından başka hiçbir şey düşünmeden yaşayabiliyorsunuz? Anlamıyorum ama artık göstereceğim size.